Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubu vardır. Bu 13 mektuptan 4 tanesini Pavlus cezaevinden yazdı. Bu nedenle bu mektuplara cezaevi mektupları deniyor. Yorumunu yaptığımız Efeslilere mektup bunlardan biridir. Pavlus bu mektubu Roma'da cezaevindeyken İsa'dan sonra 62 yılı dolayında kaleme aldı. Pavlus Efes'te çok etkin bir hizmet başlattı. 2 yıl boyunca Tiranus okulunda konuştu ve iyi haber Anadolu'nun her merkezini etkiledi. Sonunda Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti ve birçok kişi iman etti. Efeslilere mektup, inanlılar topluluğunu Tanrı'nın bir şaheseri, eski antlaşmada açıklanmamış bir sır olarak açıklar. Efesliler mektubu 6 bölümden oluşmaktadır. İlk 3 bölümü kilisenin göksel çağrısı hakkındadır ve doktrinseldir. Son 3 bölümü kilisenin yeryüzündeki davranışları hakkındadır ve çok pratiktir. 1. bölümde kilise bir beden olarak resmedilir. 2. bölümde kilise bir tapınaktır. 3. bölümde kilise bir gizdir. Pratik bölüme geldiğimizde 4. bölümde kilise yeni bir yaratıktır, yeni bir adamdır ve dünyada yeni insana yaraşan bir şekilde yaşaması gerekiyor. 5. bölüm kilisenin bir gelin olduğunu betimler. Günümüzde kilise gelin değil, Pavlus 2. Korintoslular 11-12'de sizleri Mesih'e sunmak üzere nişanladım demiştir. Ve bir gün kilise Rabbin gelini olacaktır. 6. bölümde ise inanlıların ruhsal savaşları ele alınmaktadır. Şimdi yorumunu yaptığımız Efeslilere mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Karanlıktan kaynaklanan ürünsüz işlerle paydaşlık etmeyin. Tam tersine kınayın onları. Çünkü onların gizlide yaptıkları şeylerin sözünü etmek bile utanç vericidir. Ama ışığın altında beliren her şey açığa çıkarılır. Efesoslar 5. bölüm 11-13. ayetlerinde böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Evet, İncil'den Efesoslara yaptığımız yoruma devam ediyoruz. Pavlus, karanlığın ürünsüz işlerine hiçbir zaman katılmayın diyor. Işıkla karanlığın fiziksel dünyada birlikte olamadığı gibi Tanrı'nın çocuğu da karanlığın işlerine katılamaz. Çünkü karanlıktakilerin gizlice yaptıkları şeylerden söz etmek bile ayıptır. Bizim bunlardan söz bile etmememiz gerekmektedir. Görevimiz nedir? Karanlığın ürünsüz işlerini açığa çıkarmak. Bu ne demek oluyor? Kalkıp da temizlik devrimi başlatmak söz konusu edilmiyor burada. Hayır. Değerli dostum, Mesih imanlısı basit bir şekilde Mesih'in yaşamını yaşadığı sürece içinde barındırdığı ışık sayesinde karanlık işleri ortaya çıkaracaktır. Işığın herkesçe bilinen bir özelliği vardır. Karanlığı aydınlatır. Karanlığı yok eder. Karanlık köşelerde ne varsa hemen aydınlığa çıkarır. Karanlığın sakladığını ışık ortaya çıkarır. Karanlık kendisine vaaz edilmekle yok olmaz. Karanlık ışığın varlığı karşısında yok olur. Birçok imanlı karanlığın meyvesiz işlerini açığa çıkarmak için eleştiri yöntemine başvurur. Yeni doğuşu olmayan birisinin yanlış hareketlerini düzeltmek için ne yaparlar? Şunu yapmamalıydın, şöyle ya da böyle söylememeliydin gibi eleştiri sözleriyle onları suçlu hissettirmeye çalışırlar. Dostum, karanlığa aydınlık getirmek için bu yöntem tümüyle etkisizdir. Bir açıdan karanlık bir odaya girip, yaramaz karanlık oda, senin içinde ışık olmalı, böyle karanlıkta hiçbir şey açıkça görülemez, neden böyle karanlıksın diye anlamsız bir sorgulama ve suçlama yoluyla odayı aydınlatmaya girişmek gibi oluyor. Karanlığa yaklaştığımızda elimizde ışık olmalı. Karanlık odaya bir fener ile girersek oda aydınlanacaktır. Yeni doğuşu olmayan birisine de bu şekilde ruhsal ışık ile yaklaşmalıyız. Kurtuluşa sahip olmayan insana yapma etme diye vaazlar vermek yetersizdir. Bu konuda bazı günahların üstesinden gelinmesi için nasıl vaaz etmem gerektiği konusunda birçok mektup alıyorum. Bana düşen görev insanların başına balyozla vurmak değil, karanlığın dağılması için ışığı açmaktır. Onları Tanrı'nın sevgisine çekmektir. Tanrı'nın sağladığı kurtuluşa çekmektir. Dostum, bir kişiye hatalarını göstermekle, onu suçlamakla onu Rab'be kazanamazsın. Kurtuluşa sahip olmayan birisinin davranışlarını, konuşma şeklini ve hatta yaşam şeklini değiştirmekle ona kalıcı bir şey kazandıramazsın. Ona sonsuz değerleri kazandırmak istersen Rabbin ışığının sende parlamasına izin ver. Onun yeniden doğuşu alması için dua et. Onun her yanlış bir hareketiyle başını sallayıp yaramaz adam, bunu yapmamalıydın diye ikaz etmekle ona yeni doğuşu sağlayamazsın. Senin içinden o ruhsal ışığın parlayıp karanlığın meyvesiz işlerini açığa vurması gerekir. Bir açıdan çok kez yanlış yöntemlerle insanları kurtarmaya çalışıyoruz. Bir kardeşimiz vardı, kocası iman etmemişti. Gece gündüz onun için dua eder ama aynı zamanda gece gündüz adamın başının etini yermiş. Ağlamalar, yalvarmalar, ne olursun bu imansız hayattan vazgeç, Mesih'e iman et. Yoksa cehenneme gideceksin gibi ifadelerle adamı usandırmış, bezdirmiş, bıktırmış. Sonra da bana gelip, acaba eşim neden İsa'ya iman etmiyor diye akıl hocalığı yapmamı istedi. Ona öğüt verdim. Bundan böyle kocana İsa Mesih'ten sık söz etme. Mesih'e yaraşır şekilde yaşa. Ona sevgi göster. Güzel yemekler yap kocana. Onu sevdiğini kendisine hissettir. Önce böyle bir yaklaşımın işe yaramayacağını iddia eden kadın sonunda önerimi denemeye karar verdi. Bir süre sonra kadıncağız bana gelip sana bir müjdem var dedi ve kocasının Rab'be iman ettiğini söyledi. Ne olmuştu? Daha önce dinlediği vaazları biraz sıkıcı bulmuştu herhalde. Adama hitap eden, değerli dostum, karısının sessiz vaazlarıydı, yani iman hayatıydı. Şimdi bu iman hayatını sözlerde değil, hayatında gösteriyordu. Adama hitap eden karısının sessiz vaazlarıydı. Tabii burada açıkça söylenmesi gereken bir şey vardır. Müjdeyi duyurmaktan asla vazgeçmemeliyiz ama aynı zamanda anlamalıyız ki müjde sadece sözlerle verilen bir şey değildir. Söylediğimiz sözlere önce kendimiz iman etmeliyiz. Söylediğimiz sözler önce bizim hayatımızda dostum gözükmeli. Eğer sevgiden, barıştan söz ediyorsak hayatımızda sevgi ve barış olmalıdır. Doğruluktan, dürüstlükten söz ediyorsak bu önce bizim hayatımızda gözükmelidir. Ondan sonra müjdeyi verebiliriz. Yani söylediğimiz sözleri önce kendimiz yaşamalıyız. Sözlerimizden ziyade hayatımıza bakar insanlar. Işık sözlerimizden değil, hayatımızdan parlar. Karanlığı dağıtacak olan ışıktır. Çünkü diyor, açıklanan her sorun ışık içindedir. Çünkü şöyle yazılmıştır. Uyan ey uykucu, ölüler arasından diril, Mesih sana ışıldayacaktır. Efesoslar 5, ayet 14. Burada itaat edilmesi insansal bakımdan olanaksız olan bir buyruk görüyoruz. Bir insan ölümden nasıl dirilebilir? Bir insan ruhsal ölümden nasıl dirilebilir? Bizleri sadece, evet sadece Tanrı diriltebilir. Bence burada ruhsal bakımdan uyuşukluk içinde olan inanlıların uyanmaları, ayağa kalkmaları gerektiğini söylemek istiyor Paulus. 15-17. ayetler arası. Bu nedenle vaktinizi nasıl geçirdiğinize tüm inceliğiyle dikkat edin. Bilge olmayan kişiler gibi değil, bilgeler gibi olun. Elinizdeki vakti en yararlı biçimde değerlendirin. Çünkü bunlar kötülük günleridir. O halde akılsız kişiler olmayın. Rab isteminin ne olduğunu anlayın. Başka deyişle Paulus şöyle diyor. Nasıl yürüdüğünüze iyice bakın. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilge kişiler gibi yaşayın. Zamanı satın alın çünkü günler kötüdür. Bunun için akılsız olmayın, Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın. Dostum bu, inanlının yaşamı hakkında bir başka buyruktur. İmanlının yaşayışı, yaşanan zamanın acılığını ve Tanrı için yaşamanın önemini göstermelidir. Amacın tamamı Tanrı'nın isteğinde kalmaktır. Tren yolunda gittiği gibi inanlı da Tanrı'nın isteğinde yaşar, yaşamalı. Bu dünyadaki yaşamı kendisinin Mesih'e ait olduğunu gösterir. Bir Mesih imanlısı öyle şekilde yaşamalı ki, hiçbir zaman insanlara ben bir Mesih imanlısıyım diye bir açıklama yapma ihtiyacını hissetmesin. Hayatı bu sözlerin dile getirilmesine fırsat vermesin. Evet, hayatı ile iman hayatını yaşamalı. Tutumuyla, davranışlarıyla, sözleriyle. Her gerçek inanlının iman yaşamında tecrübesi olmalıdır. Şimdi inanlının deneyiminin ne olduğuna dikkat edin. İçkiyle sarhoş olmayın. Bu aşağılık bir şeydir. Tersine ruhla dolun. Birbirinize mezmurlarla, ilahilerle, ruhsal ezgilerle konuşun. Yüreğinizden Rabbe ezgi ve ilahiler yükseltin. Efesoslar 5. bölüm 18 ve 19. ayetler. İçki alemleri, sarhoşluk, antik dünyanın yakasını bırakmayan günahlardan biri olduğu ve hala da zamanımızın yaka bırakmayan günahlarından biri olmayı sürdürdüğü halde, bu sözler sarhoşluğun kötülükleri hakkında kuru sözler değildir. Sarhoşluk bir ülkeyi mahvedecek günah olabilir. Ama bu sarhoşluk hakkında bir vaaz değildir. Aslında Paulus bir kıyaslama yapmaktadır. Şarapla sarhoş olmayın diyor. Neden? Çünkü şarap sizi geçici olarak uyaracaktır. Bedeninize enerji verecek ama sonra sizi hayal kırıklığına uğratacak ve sizi ahlaksızlığa ve sefihliğe sürükleyecek ve sonunda umutsuzluk ile son bulacaktır. Değerli dostum, ihtiyacınız olan şey bu değildir. İnsanların bir şeye ihtiyaç duyduğu doğrudur ve bu da içki satışı yapan yerlerin ya da içki içilen yerlerin varlığını açıklamaktadır. Bu ihtiyacı karşılaması için içkiye başvururlar. Ancak Tanrı çocuğunun kutsal ruhla dolması gerekir. İnanlının deneyimi bu olmalıdır. Kutsal ruhla dolmak. Peki kutsal ruhla dolmak ne demektir? Bunu içki içen bir adamla kıyaslayabiliriz. Sanırım Paulus da bu benzetmeyi bu nedenle buraya koymuştur. İçki içen bir adam şaraba bağımlıdır değil mi? Adamın sarhoş olduğunu görebilirsiniz. Tersine inanlıya sahip olacak olan kutsal ruhtur. Bu gereksinimi karşılayacak olan tanrısal sarhoşluktur. Bu aşırı duygusallık değil, yaşam dinamiğini ve Tanrı için bir şey başarmayı sağlayan şeydir. Kutsal ruhla dolduğumuzda bu kutsal ruh tarafından yöneltildiğimiz anlamına gelir. İnanlının yaşamı ve ruhla dolu oluşu birbiriyle yakından bağlantılıdır. Paulus, inanlının dikkatli bir şekilde yaşaması ve ruhla dolu olması gerektiğini söyler. Bunlar inanlıya verilen buyruklardır. Bu dolduruluş inanlının yaşamını güç ve hareketle sürekli olarak yeniler. Bu da burada şimdiki zaman kullanılarak belirtilmiştir. Kutsal ruh ile dolu imanlı sadece hikmetli bir yaşam sürdürebilme gücünü almakla kalmaz, aynı zamanda hayatında kutsal ruhun ürünleri de gözükmeye başlar. Ruhun meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu şeyleri yasaklayan bir yasa yoktur diyor Pavlos Galatyalılar 5:22'de. Evet, imanlının yaşam tarzı kutsal ruh ile dolu olup olmadığına göre ölçülebilir. Bunlar imanlı için bir seçenek değil, Rab tarafından verilen buyruklardır. Kutsal ruhla dolmak sayesinde imanlının yaşamı yenilenir, tazelenir ve zafer dolu bir hayat sürdürebilmesi için güç alır. Bir kere yer alan bir şey değildir bu. Gün be gün ruh ile dolmamız gerekir. İnanlıya hiçbir zaman kutsal ruhla vaftiz olması buyurulmamıştır. Bizlere Mesih'e güvendiğimiz anda vaftiz olduğumuz söylenmiştir. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduk. 1. Korintoslar 12 ayet 13. Bizler bunu kendi çabamızla mı gerçekleştirdik? Hayır. İsa Mesih'e imanımız sayesinde gerçekleşti bu. Kutsal Ruh yeniden doğmamızı sağlar ve içimizde yaşar. Kutsal Ruh bizleri mühürler ve Kutsal Ruh bizleri vaftiz eder ve bizleri inanlılar bedenine koyar. Yine de Mesih imanlısının Rab'be hizmet edebilmesi için Kutsal Ruh ile dolması gerekir. Mesih'in öğrencileri Pentekost gününde bir araya gelmişlerdi. Dünyaya gidip Mesih'in müjdesini insanlara duyurabilmeleri için özel güce ihtiyaçları vardı. O gün Kutsal Ruh geldi ve onları doldurdu. O gün Mesih için tanıklık edebilme gücünü Kutsal Ruh'tan aldılar. Kutsal Ruh ile dolmak karmaşık bir olay değildir. Ruhla dolmak bence benzin istasyonuna gidip depoyu doldurun demek kadar basittir. Sabah kalkıp Rab'be, "Rab, bugün Kutsal Ruh'ta yaşamak istiyorum. Kendi başıma beceremem. Gücüne ve yardımına ihtiyacım var." diye söylüyorum bazen. Mesih inanlıları olarak değerli dostum, güne Kutsal Ruh ile dolmayı isteyerek başlamalıyız. Yani tüm gün Kutsal Ruh'un denetiminde yaşayarak geçirmeyi istemek oluyor bu. Her imanlının mutlaka buna çok ihtiyacı vardır. Yeniden vurguluyorum, Kutsal Ruh ile dolmak herhangi bir duyguyla, güçle dolmak değildir. Kendimizi Kutsal Ruh'un denetimine bırakmak demektir. Tüm gün Kutsal Ruh'un denetiminde yaşamak demektir. Dünyada geçen hafta ruhla dolu olmuş olabilirsiniz ama o bugün için yeterli olmayacaktır. Tekrar ediyorum bunu. Çünkü önemlidir. Kutsal Ruh ile dolmak, Kutsal Ruh'u almak demek değildir. Kutsal Ruh'la dolmak demek aynı zamanda tecrübe değildir. Duygularla dolmak değildir. Bir güç kuşanmak değildir. Kutsal Ruh ile dolmak, Kutsal Ruh'un denetimi yönlendirmesi altında olmak, yaşamak, hareket etmek demektir. Dostum, Kutsal Ruh'la dolu olduğunuzda Tanrı için bir şey yapacaksınız. Ruh'ta yürüyor olacaksınız. Ama bu ertesi güne yetecek kadarına da sahip olacağınız anlamına gelmiyor. Yarın yeniden dolmanız gerekecek. Eski deponun yeniden doldurulması gerektir. Yani imanlı sürekli olarak Kutsal Ruh'un denetiminde yaşamalı. Bazı insanların bir gün Tanrı tarafından çok büyük bir şekilde kullanılıp ertesi gün kendilerini bomboş hissetmelerinin nedeni budur. Bu hissi ben de yaşadım. Eminim ki siz de yaşadınız. Kutsal Ruh tarafından yeniden doldurulmamız gerekmektedir. Yani her gün Kutsal Ruh ile dolman gerekir ve dolmakta devam etmelisin. Tanrı benim Kutsal Ruh ile yürümemi ister. Bunu yapabilmem için Kutsal Ruh ile dolmalıyım. Bu ruhta yaşamamızı sağlayacaktır. Zaman zaman tökezleyip yere düşebiliriz. Küçük yenim yeni yeni yürümeyi öğreniyor ve alnında ve burnunda yara izleri vardır. Çünkü oraya buraya çarpıyor, düşüyor. Ama ayağa kalkıp yeniden yürümeyi dener ve bir gün yürümeyi iyice öğrenecektir. Tanrı bizim ruhta yürümeyi öğrenmemizi istiyor. Bizlerin ruhla dolu olmamızı istiyor. Kutsal Ruh'la dolu olmanın kanıtlarından biri nedir? Birbirimize mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreğimizde Rabbenameler yükseltmek, terennüm etmektir. Burada birbirimizi teşvik etmeye çağrılıyoruz. Kendi kendimize mezmurlar söylemiyoruz. Kendi kendimize ilahiler söylemiyoruz. Bazen bunun da gereği var. Birbirimize söyleyerek teşvik ediyoruz birbirimizi. Bu nasıl bir kanıt olabilir ki? Şu şekilde, mezmurlar ve ilahiler Kutsal Ruh'un içimizde oluşturduğu sevincin belirtileridir. Sırası gelmişken şarapla dolmak ve Kutsal Ruh ile dolmak arasındaki ayrıma bir nokta daha katayım. Genelde kafası bozulan, bir şeyi unutmak isteyen ya da herhangi bir durumu düzeltmek isteyen hemen kafayı çekmek için meyhanenin yolunu tutar. Ya da hoş bir vakit geçirmek, neşelenmek için kafayı çeker. Yani içki alır. Ama sarhoş olduktan sonra onlara bakın. Hiç de mutlu değiller. Tam tersine perişan ve rezalet içerisindedirler. İnanlıların da tutumlarını, durumlarını düzeltmeye ihtiyaçları vardır. Ama onların bunu yapmak için içkiye ihtiyaçları yoktur. Rabbin sevincini yansıtmak için Kutsal Ruh'la dolmaya ihtiyaçları vardır. Mesih ise bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim dedi. Resul Yuhanna da bu sevinçten söz ederken şöyle yazdı. Evet, sizin de bizlerle beraberliğiniz olsun diye gördüğümüzü ve işittiğimizi size ilan ediyoruz. Bizim beraberliğimiz babayla ve onun oğlu İsa Mesih'ledir. Bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. 1 Yuhanna 1, 3 ve 4. ayetler. Eğlenmemiz, neşelenmemiz gereklidir ve inanlılar topluluğunda da iyi vakit geçirmemiz gerekir. Tabi saçmalıkların yapıldığı bir zamandan söz etmiyorum ama Rabbin sevinci orada olmalıdır. Bu tür bir sevinç kutsal ruhun doldurması aracılığıyla gelir. Her durumda diyor Efesoslar 5. bölüm 20. ayette her konuda Tanrı'ya ve babaya Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla şükran sunun. Dostum, Mesih imanlısının kutsal ruh ile dolduğunun bir başka belirtisi, kanıtı, onun her durumda şükreder oluşudur. Minnet dolu bir tutumdur. Mezmurlar kitabında büyük ölçüde şükran ve Tanrı'ya övgü görüyoruz. Ve bunlar çok yüksek düzeydedir. Günümüzde inanlılar arasında bunu yeterince göremiyoruz. Hepimiz Rabbe övgüler olsun ve sözle anlatılamayan armağanı için Tanrı'ya şükürler olsun demeliyiz. Bunu yüreğimizden söyleyebilir miyiz? Yürekten gelmedikçe zaten bir yararı yoktur. Kutsal ruh ile dolduğumuz zaman içimizde anlayamadığımız bir şükran eğilimi oluşur. Minnettarlıkla dolu bir yaşam oluşur ve böylece her şey için Tanrı'ya içtenlikle teşekkür edebiliriz. Dostum, bu sözleri size aktarırken bile imanlılar arasında sevinç ve sevgi konusunda bir sürü anlamsız ifadeler değiş tokuş edilmektedir. Agape sevgisiyle hiçbir ilgisi olmayan sözler duyarım. Herkese seni severim de. Bunu dile getirmiştin ama yüreğinde gerçek sevgi yokmuş. Ne yararı olabilir ki? Kardeşim, birini gerçekten sevmiyorsan dilinden sevgi sözü neden çıksın? İkiyüzlü olmak iyi bir şey değildir. Rabbin nefret ettiği bir şeydir ikiyüzlülük. Birini gerçekten seviyorsan ona seni seviyorum demekle yetinemezsin. Sevmiyorsanız bunu söylemeyin. Eğer onları seviyorsanız bunu gösterin. Hayatınızda gösterin, tutumunuzda gösterin ve davranışlarınızda gösterin. Doktor Kelly büyük bir cerrah ve büyük bir jinekologtu. Jinekoloji dalında birçok şeyler yazdı ve eserleri uzun zamandan beri doktorlar arasında klasik kabul edilmekte. Aynı zamanda Harkule'de bir Mesih imanlısı ve Harkule'de bir tanrı adamıydı. Bu doktorun başından ilginç bir olay geçtiği anlatılır. İmanlı doktor bir yaz günü bir uzun yürüyüşe çıkmış. Yolda susamış ve bir bardak su istemek için bir çiftlik evine uğramış. Kapıya küçük bir kız çıkmış. Anne babasının şehre indiğini ve evde su olmadığını ama dolapta soğuk süt olduğunu söylemiş ve bir bardak soğuk süt isteyip istemediğini sormuş. Doktor, tabii ki isterim demiş. Bunun üzerine kız gidip sütü getirip doktora sunmuş. O da kanasıya içmiş. Süt nefismiş. Kız, bir bardak daha ister misiniz demiş. Doktor evet yanıtını vermiş. Bunun üzerine kız gidip ona ikinci bir bardak süt getirmiş. Doktor kendisine teşekkür etmiş ve onun ne kadar harika küçük bir kız olduğunu düşünerek yoluna devam etmiş. Bundan kısa bir süre sonra küçük kız hastalanmış. Yan tarafında bir ağrı varmış ve onu hemen hastaneye kaldırmışlar anne babası. Bu kızı muayene eden kimdi biliyor musunuz? Kendisine süt ikram edilen doktor. Bu doktor da kendisine süt veren bu küçük kızı hatırlamış. Gerekli ameliyatı yapmış ve ona özel bir ilgi göstermiş. Kızın eve gitme vakti geldiğinde annesiyle babası onu almaya gelmişler ve endişeli bir hesabı beklemişler. Çünkü ameliyat ve hastane masrafları için yeterli paraları yokmuş. Hesap kendilerine uzatıldığı zaman elleri titreyerek almışlar. Toplam hanesinde iki bardak sütle tamamen ödenmiştir yazılıymış. Altında da bu doktorun imzası varmış. Bu hareket halinde bir sevgiydi dostum. Ve gösterilen sevgi ruhun meyvesiydi. Çünkü bu doktor harika bir Mesih imanlısıydı. İşte pratik agape sevgisinin güzel bir örneği. Orada burada insanlara onları sevdiğinizi söyleyerek dolaşmayın. Onlara kendilerini sevdiğinizi gösterin. İnsanlara seni seviyorum demek yetmez. Pratik şekilde de onlara sevgi gösterilmelidir. Ruhla dolun ki hayatınızda sevgi, sevinç ve minnettarlık olsun. Bu çok pratiktir. Okuduklarımızın günlük yaşama geçirilmesidir. Neden benzinciye gidip Tanrı'dan sizi doldurmasını istemiyorsunuz? Eski depo boştur. Sizler ve benim kendi içimizde değerli bir şeyimiz yoktur. Rab'be gidip boş olduğumuzu ve kendisine yaraşır bir şekilde yaşayabilmek için Kutsal Ruh'un doldurmasına ihtiyacımız olduğunu söylememiz gerekmektedir. Bunu yapmanın kendi başımıza imkansız bir şey olduğunu ama onun yani Rabbin bunu bizim aracılığımıza yapabileceğini anlamamız gerekmektedir. Bunu tekrar etmek istiyorum. Çünkü çok önemlidir. Bizlere Kutsal Ruh'la dolmamız söylenmiştir. İnanlıya Kutsal Ruh'la ilgili olarak verilen tek buyruk budur. Kutsal Ruh'un diğer hizmetleri Mesih'i kabul ettiğimizde içimizde gerçekleştirilir. Her inanlı Kutsal Ruh aracılığıyla yeniden doğuşa sahip olur ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Ayrıca Kutsal Ruh inanlının içinde yaşar. Bir kişide Mesih'in ruhu yoksa o kişi Mesih'in değildir ve inanlı Kutsal Ruh tarafından mühürlenmiştir. Ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la onda mühürlendiniz. Böyle okumuştuk Efesoslar 1:13'te. Ayrıca inanlı Kutsal Ruh'la vaftiz edilmiştir. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduk. 1. Korintoslar 12:13. Kutsal Ruh'un bu 4 hizmeti inanlının Mesih'e güvendiği anda gerçekleşir. Güvendiği anda. Bunların hepsi bizim için gerçekleştirilmiştir dostum. Bize bırakılan tek şey Kutsal Ruh'la dolu olma buyruğuna itaat etmektir. Yani hayatımızı Kutsal Ruh'un denetiminde yaşamaktır.